Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu'yla birliktesiniz. Selamların en güzeliyle programımıza başlıyoruz. Geçtiğimiz programda Nizamiye medreselerini konuşuyorduk ve değerli Okay Tiryakioğlu çok önemli bir hususa temas etti. Bunun üzerine durulması gerektiğini düşünüyorum. Sırf Nizamiye medreselerinin bu sebeple uzun uzadıya konuşulması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Malumunuz 1071'de Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını Malazgirt zaferiyle Türklere, Müslüman Türklere açtı ve peşi sırada işte o dönemde zaten fetihten kısa bir süre sonra vefat ediyor. Ama onun öncesinde Nizamiye medreselerini kurarak aslında İslam dünyasına, Okay Tiryakioğlu'nun da ifade ettiği gibi dünya medeniyetler tarihine çok büyük bir katkı sunmuş oldu. Çünkü o dönemde kurulan Nizamiye medreseleri bugün bile hala etkilerini ilim dünyasında, bilim dünyasında gösteriyor. İnşallah bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Şimdi şuradan devam edelim abi isterseniz. Yani geçtiğimiz programda işte hocaların devletten maaş aldıklarını medresede ve bunun bir takım çevrelerce öncelikli olarak kınandığını, eleştirildiğini, daha sonra da aslında mevzunun tam olarak öyle olmadığının bir süre sonra ortaya çıkan talebelerin ilmi düzeyi anlaşılınca mevzunun tam olarak öyle olmadığının anlaşıldığını söylemiştiniz. Şimdi biraz hani böyle sinema dilinde flashback derler, geriye doğru gidiş. Evet. Biz gerideyiz, biraz bugüne gelerek bir şey sormak istiyorum açıkçası. Sonra yine Nizamiye medreselerinde konuşacağız. Yani bir dönem Türkiye'de hatırlarsınız, şu an öyle bir şey yok Allah'a şükür ama bir dönem Türkiye'de mesela öğretmenlerin geçinmek için ek iş yapmak zorunda kaldıklarını hatırlıyoruz. Yani özellikle 1990'lı yıllarda. Yani öncesinde bir süre belki de çok fazla öğretmen olmadığı için öğretmenlik mesleği kendi çapında çok kıymetli bir pozisyondaydı. Öğretmenlerin de toplumdaki saygısı çok fazlaydı. Ama 90'lı yıllara geldiğimizde öğretmenlerin ek iş yapmak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Yani aslında devlet bir eğitim kurumunu oluşturup orada öğrencilerin yetişmesi gerektiğini düşünüyorsa ilkin hocalarını, öğretmenlerini tam olarak oraya konsantre olabilecek bir hayata kavuşturmak zorunda diyebilir miyiz? Yani hocanın aklı paradaysa, geçim derdindeyse sonuç olarak ortaya çıkacak olan eğitimin durumu da maalesef ayaklar altına alınmış oluyor gibi geliyor bana abi. Ne dersiniz bu konuda?
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim'im. Gene çok güzel bir noktanın altını çizmiş oldum. Ben Nizamiye medreselerinden yetişen alimlerin ne derece çarpıcı ve yetkin insanlar olduklarına dair bir örnekle başlamak istiyorum İbrahim'ciğim, evet. Müsaade edersen.
Lütfen.
1071'de Malazgirt Muharebesi'nden kısa bir süre önce Alparslan Kurmayı Saltegin ve Nizamiye medreselerinin büyük alimlerinden olan İbn-i Mahleban Hazretlerini bir heyetle birlikte Roman Diyojen'e gönderir İbrahim'ciğim. Bu arada öncesi imparatora bir teklif, büyük bir kıyım olmasın, yıkım olmasın, barış da sonlansın şeklinde bir elçilik heyeti gönderir. Roman Diyojen konuşmalarının bir noktasında tabii barış teklifini reddeder ve şöyle söyler. Ya der, İsfahan mı güzeldi, Hemedan mı güzeldir, Hemedan mı diye sorar. Tabi Saltegin neticede bir asker İbrahim'ciğim. Yani mert tabiatlı, bu tür altında belki çok çeşitli manalar barındırabilecek bir soru şekline hazır değil o sırada.
Evet.
Hem der ki İsfahan güzeldir der. Ama İbn-i Mahleban Hazretleri şeyi anlar. İmparatorun bu soruyla neyi kastettiğini anlamıştır.
Hı hı.
Der ki, İmparator der ki Saftekin'in İspan cevabı üzerine. Ya der, zaten Hemedan'ın soğuk olduğunu işitmiştik. O halde der, atlarımız Hemedan'da kışlar, biz de İsfahan'da kışlarız bu sene der. İbn-i Vahleban bunu cevabı anlar tabii kastedildiğini. Der ki, hayvanlarınızı Hemedan'da kışlayacağı kesin. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemem. Şeklinde nükteli, o manalı, imalı soruya böyle bu şekilde manalı ve imalı bir cevap verir. Bu tip insanların yetişmesi çok önemli İbrahim. Ve işte bu bahsettiğimiz dönemde Nizamiye medreselerinin hedeflediği insan tipi de buydu. Bak nasıl bir insan modelliyordu ya. Yani nasıl bir insan amaçlamıştı bu medreseler.
Evet.
Türklerin eski savaşçı ve o Cihangir Alp tipi vardır ya İbrahim'cim, ta destanlardan itibaren gelen. Bunu İslam'ın gaza ve gazilik anlayışıyla Alp tipini birleştiren bir insan modeli planlamışlardı. Ve medreselerdeki müfredat da bunun üzerineydi. Bu tarz bir insan yetiştirme üzerineydi. Şimdi ortak bir eğitim programı uygulandığından bahsettik. Halkın eğitimine de önem verdi İbrahim'ciğim. Yani burada sadece yani kendi talebeleri, o okula kayıtlı olan sadece kendi talebeleri üzerinde değil, mesela Ramazan aylarında müderrisler Allah rızası için halka sohbet halkaları şeklinde dersler veriyorlardı. Ve halkın da bu medreselerden istifadelerini sağlıyorlardı. Ayrıca bazı Nizamiye medreselerinde müderrisler direkt ders halkalarına halkın da katılabileceği birer alt eğitim programı da şu hangileri olduğunu bilemiyoruz İbrahim'ciğim. Yani ben rastlamadım hangilerinde vardı bu. Ama muhtemelen Bağdat'ta vardır. Çünkü en büyük Nizamiye medresesi oydu. En geniş imkanları sunan da oydu. Muhtemelen burada vardır. Şeyi biliyoruz bir tek. Şey kesin. Nişabur'da olduğu kesin. Çünkü El-Cüveyni Hazretleri Cuma günleri halka işte namazdan önce bir vaaz meclisi kurar medresede. O sabahtan Cuma namazı vaktine kadar burada sohbet ederdi halka. Evet. Ramazanlarda hemen hemen hepsinde vardı. Hatta teravihlerde, teravihden İbrahim'ciğim imsaka kadar tefsir dersleri geniş halkalar şeklinde verilir. Bu dersler esnasında imsaka yakın halkın karınlarının da şeyden önce, oruçtan önce karınlarının da doyurulması sağlanır. Fi sebilillah tabii bunlar hepsi. Ya bu, yani muhteşem bir dönem İbrahim'ciğim ya. Yani cennet gibi yani hakikaten. Yani eğitim üzerine hani sadece direktör arasındaki eğlencelerden bahsediyoruz hani geçmişte Osmanlı Ramazanlarından bahsederken, ama asıl olan insan yetiştirmektir. İlimdir asıl olan. İnsan kendi ailesiyle, kendi hane içinde eğlenmesidir. Asıl olan da budur. O yüzden hakikaten de çok örnek ve ufuk bir dönem oluşturdu. Bilhassa Büyük Selçuklu. Anadolu Selçuklu'da da bunun eğer vaktimiz kalırsa ya da diğer programlarda Anadolu Selçuklu'da da eğitim sisteminden bahsetmek ya vaktimiz kalırsa onlardan da bahsedelim.
Tabii.
Bu şekilde İbrahim'ciğim bu medreselerin bu şekilde halka açık bir tavır da göstermeleri halkın içinde çok başarılı bir şekilde kendilerini gizleyen batıni dahilerine, çünkü onlarda yalan farz diyorsun. Yani onlar yalanız sadece şey durumlarda zorunlu durumlarda söylemiyorlar. Takiye farz bu insanlar arasında.
Evet.
Bu insan bu dahi faaliyetlerine gizli yürütülen ve yalanlar üzerine yürütülen dahi faaliyetlerine karşı da İbrahim'ciğim bir set çekilmiş oluyordu bu şekilde. Bugünün modern üniversitelerinde başvurulan misafir hoca misafir bir de rektör ve üniversite hocası geleneği İbrahim'cim de bu ilk olarak Nizami Medresesi'nde başlıyor. Hı hı. Öğrenci sayısı tamamen müderrislere bırakılıyor sınıflardaki. Genel ortalamada 10 ila 100 ile arası öğrenciye eğitim veriyorlar. Fakat geçen programda söylediğimiz gibi bazı meşhur müderrislerin ders halkalarına o kadar büyük talep oluyor ki bunların sayısı 400-500'e kadar çıkıyor sınıflarda. Katılım sayısı İbrahim'ciğim. İşte evet. İmam-ı Gazali Hazretleri bunlardan bir tanesi. El-Cüveyni Hazretleri bunlar. Çünkü bunlar dönemlerin hakikaten yıldızları. Şu da çok önemli. Bu medreselerde öğrenim görmek için herhangi bir yaş sınırlaması yok. Zekası, kapasitesi neyse talebe, hangi yaş grubunda olursa olsun, buralarda, yani ileri yaşlarda tabii daha çok kastediyorum, buralarda ders alabiliyorlardı. Mezun niyet yılı ise, belirli bir yıla, bugünkü gibi belirli bir yıla denk getirilmemişti. Yani belirli kitapların okunması şartı söz konusuydu.
Evet.
Kişinin kendi yetenekleri ve dirayetine, kabiliyetine göre mezuniyet durumları söz konusuydu ama 5 yıldan önce medreselerden icazet alabilmek, bugünkü diploma, o zaman icazet yazılıp veriliyordu. İbrahim'in bugünkü diploma geleneğinde başlangıcı gene o Nizamiye medreseleridir. 5 yıldan önce çok nadirdir talebelerin bitirmesi. Yani çok döneminin çok ileri seviyede olan talebeler ancak bunu başarabiliyor. Şimdi bu Nizami medreselerinin bütün hocaları bir kere batını fikirlerle nasıl mücadele edebilecekleri hususunda donanımlı insanlardı. İbrahim'ciğim. Bunlar her bir medrese bir sonraki dönemde açılacak olan medreseye örnek olacak şekilde hem müfredatı işlemesi hem hoca talebe ilişkileri hem de daha sonra gene Avrupa tarafından hayranlıkla örnek modellenecek olan yatılı yatakhanelerde öğrencilerin uzak şehirlerden gelen öğrencilerin yatırılması, bunların ihtiyaçlarının giderilmesi, parasız olarak yatırılmaları, karınlarının doyurulması, giydirilmesi, kitaplarının sağlanması gibi hususlar doğrudan daha sonra bu biraz sonra 13. asırdan itibaren Batı'da modellenmeye başladı. Kolej geleneği. Yani kolej geleneği, Batı kolej geleneği doğrudan Nizamiye medreselerinin yatılı okullarının geleneğinden gelmekte.
İlginç.
Bunu söyleyelim. Bunlar doğrudan devletin kaynaklarıyla kurulduğu için İbrahim'ciğim, hı hı. Devletin eğitim sistemi üzerinde mutlak bir teftişi vardı, denetimi vardı. Bu yüzden doğrudan da devletin kontrolü altında faaliyetlerini sürdürebiliyorlardı. Bu sayede de nerede mesela bir hangi şehirde bir medreseye ihtiyaç var ya da nerede bu ihtiyaçtan dolayı talebe istekli fakat yakınında böyle bir eğitim kurumu yok. Ailesini de bırakıp oradan ayrılamıyor. Mesela o şehirden ayrılamıyor. Böyle talebelerin de duyulması halinde İbrahim'ciğim bunlar buralara da bu medreseler kuruluyordu. Çünkü doğrudan devlet bunu organize ediyordu. Yani şimdi bunu bizim burada tam olarak detaylandırmamız zor. Fakat burada bunun kurumsal yapıyı ya büründüğü için ve doğrudan da devlet kontrolünde olduğu için bu çok sağlıklı bir şekilde ilerleyebiliyordu.
Evet.
Bu medreseler daha sonra da işte Selahaddin Eyyubi döneminde, Nurettin öncesinde Nurettin Zengi döneminde de modellendi. Yeni medreseler açıldı. Anadolu Selçuklu Devleti, Anadolu Beylikleri, Osmanlı Devleti bu zaten bu sistemi doğrudan devralıp yaşattı İbrahim'cim. Yani Osmanlı devlet teşkilatının bu kadar başarılı olmasının sebebi tabii Anadolu Selçuklu teşkilatlarının bu kadar başarılı olmasının sebebi.
Oraya da zaten miras kalmış oldu tabiatıyla.
Bu mirası doğru, çok güzel söyledi İbrahim'cim. Bu mirası doğrudan verimli bir şekilde almaları,
evet,
geliştirerek, üzerine koyarak kullanmalarından kaynaklanıyor.
Abi bir de şu da çok önemli. Yani sadece, evet, var olan bir sistemi devralmakla kalmıyorlar.
Aynen öyle.
Kimden gelirse gelsin o mirasın üzerine muhakkak bir şeyler koyarak o medeniyeti başka bir noktaya taşıyorlar. Yani özellikle, aynen, Selçuklular, Anadolu Selçuklular ve Osmanlılar için bunu çok net şekilde söyleyebiliriz.
Bir ikinci husus da şuydu. Evet, Alperen tarzı, Alp ve Gazaili insan modeli, İslami anlayışa sahip, değerlere sahip insan modeli hedeflenmişti. Aynı zamanda da İbrahim'cim ilk defa bu okullarda devlete sadakatin önemi buradaki talebeler üzerinde İbrahim'cim böyle net, berrak bir şekilde zihin ve gönül dünyalarına işleniyor. Zaten batını tehdidinin önünün bu başarıyla kesilmesinde, bu derece yüksek bir başarıyla kesilmesinde, bu insan modelinin başarıyla kurulması, oluşturulması çok büyük önem taşıdı. Bundan yetiştirilen talebeler devletin üst kademelerinde görev aldılar. Bunlar devlet kademelerine geldiklerinde nasıl bir tehditle karşı karşıya olduklarının da farkında olarak bu görevlere geliyorlardı İbrahim'cim. Yani,
evet,
ya hakikaten yani hayran olmamak elde değil İbrahim'cim ya. Yani şimdi nereden nereye ya? Yani hakikaten çok çarpıcı günler geçirmişiz. Yani bu nüve var elimizde.
Yani bütün dünyaya eğitim dersi veren, bütün dünyanın yani eğitim açısından referans aldığı bir devlet.
Ya, evet, ya İbrahim'cim, yatakhanesinden yemekhanesine, kürsüsünden cübbesine,
referans olmuş.
Müfredatından adam yetiştirip devlet kademelerinde konuşlandırılmasına, devletse sadakatinden alperen yetiştirilmesine kadar. Ya her şeyi, ya, yani modeli nerede arayacaksın ya?
Evet.
Ya sen niye dışarıdan modeli arayacaksın? Yani ben inanılacak gibi değil yani.
Kesinlikle öyle.
Sonra bunları reddetmek, yani bunları anlamlandırmak imkansız tabii. Yani bunlar, üzülüyoruz sadece, yani üzüldüğümüzde de kalıyoruz yani.
Hı-hı.
Avrupa'da ta sanayi devrimine kadar, öncesinde aydınlanmaya kadar bir vatandaşlık anlayışı yoktu İbrahim'ciğim.
Doğru.
Bunlar devletleşemediler ya 19. yüzyıla kadar. Bir Alman birliğini sağlamaması. Ta 1870'i düşün ya. 1877 İtalya. Yani bunlar bu birlikleri niye sağlayamadılar? Çünkü sadece prensliklerin tebaasıydılar. Yani derebeylerin tebaasıydılar. Vatandaşlık bilinci, bir ulus, bir millet bilinci oluşmuyordu bu insanlarda doğal olarak. Bir kere zaten devletler, o küçük devletçikler vatandaşlarına ya da tebaalarına diyelim o dönemde. Tebaalarına, yani eğitim verme yükümlülüğü gibi bir yükümlülüğü zaten bilmiyorlardı. Böyle bir şeyden haberleri bile yoktu.
Hı-hı.
Yani sen dünyaya örnek oluyorsun. Bütün bu nüvesinden en parlak numunelerine kadar örnek oluyorsun. Sonra bir mirası reddedip oradan almaya çalışma tuhaf. Yani,
evet,
bu çok tuhaf yani.
Evet. Bir ara verelim isterseniz abi, yine
eyvallah,
önemli bir hususa geldik. Bunun üzerine de konuşmak lazım. İkinci bölümde biraz da Nizami Mülk'ün bu sürece katkısı değerlendirmek isterim açıkçası.
Eyvallah.
Efendim, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza kaldığımız yerden aranın ardından devam ediyoruz. Kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte. Birinci bölümün sonunda Okay Tiryakioğlu aslında biraz, hani ben programı öyle başlamıştım, o da çok güzel bir yere getirdi konuyu. Dünya medeniyetine yön veren kurumları inşa etmiş devletlerin mirasçısı olan bizler, bugün kendi mazimize dönerek içinde bulunduğumuz duruma ilişkin bir takım dersler çıkaracağımıza üzülerek ifade edelim ki yüzümüzü batıya çeviriyoruz. Ki batı da o sistematiği tamamen bizden almış bir zaman önce. Hatta sadece eğitim alanında bunu söylemek doğru olmayabilir. Yönetimsel sistemde bugün dünyanın süper gücü olarak tanımlanan, tarif edilen Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetim sistemi de aslında Osmanlı yönetim sistemine çok uygun şekilde görünüyor. Dolayısıyla biz tarihimize dönüp bakacağımıza, tarihimizden ibret alacağımıza, tarihimize referans alacağımıza maalesef dönüp batıya bakıyoruz. Bu sadece eğitim alanında değil, hukuk sistemi içinde böyle, devlet yönetimi içinde böyle. Dolayısıyla bugün içinde bulunduğumuz durumu çözmenin yolu galiba açıp tarih kitaplarını okumaktan geçiyor ve oradan bir takım sonuçlar çıkarmaktan geçiyor, değil mi Okay abi?
Bravo, çok güzel söyledin İbrahim, çok güzel söyledin. Tabii Nizami Medreseleri Türk dünyası üzerinde de çok muazzam bir etkisi oldu İbrahim'ciğim. Bir kere İslamiyet'in yayılmasını hızlandırdı. Özellikle Doğu Türklüğü üzerindeki diğer dinlerin, itikatların, eski pagan inançlarının ve eski dinlerin hakimiyetlerini kırdı ve İslamiyet'in yayılmasını hızlandırdı. Karahanlılar ve Gazneliler döneminden zaten İslamiyet hızlı yayılmaya başlamıştı Türk dünyasında. Fakat bilhassa Buhara, Fergana civarında, Fergana Vadisi'nde bilhassa bu tasavvuf dergahların kurulması İbrahim'ciğim, bu bölgelerde yayılıp Türkler arasında etkin olması, tüm bu rafizi ve batini düşüncelerin Türk dünyasında, Türk dünyasının genelinde yayılmasına, taraftar olmasına hamdolsun engel oldu. İlk defa belki de uzun bir süre için en azından öyle diyelim, şeriat tarikat kavgası bitiren ve bu uzlaşma bu noktada sağlayan Nizami medreselerine gerçekten de özellikle Ehl-i Sünnet insanlar olarak çok şey borçlu olmalıyız.
Kesinlikle.
Ki Nizamiye medreselerinden yetişerek Türk tarihinde en etkili olan müderrislerin başında İbrahim'cim elbette ki Yusuf Hemedani Hazretleri geldi.
Evet, biraz onları konuşalım abi. Çünkü yani evet. Anadolu Müslümanlığı şeklinde bir tarif edilen bir tanım, bir kavram var.
Evet.
Bu kavramın özünde de Ahmet Yesevi Hazretleri var. Ahmet Yesevi Hazretleri de Yusuf Hemedani Hazretleri'nin öğrencisi.
Evet.
Dolayısıyla aslında Anadolu'nun Müslümanlaşmasının temeli de Selçuklu'ya dayanıyor.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Yusuf Hemedani Hazretleri Bağdat'ta ilk Bağdat Nizami Medresesi'nden ilk Büyük Hoca Ebu İshak Hazretleri'nin talebelerinden biri. Kendisi buradan ayrıldıktan sonra sadece burada ile yetinmiyor. Nişabur'da, İsfahan'da ve Semerkant medreselerinde ilmi ile ilim katıyor. İcazet aldıktan sonra Horasan ve Maverani Nehir bölgelerine dönerek inşaat faaliyetlerini genişletiyor.
Evet.
Bugün Türk dünyasının bilhassa yakından tanıdığı büyük mutasaffıfların, İbrahim'in büyük şeyhlerin çoğunun yetişmesinde Yusuf Hemedani Hazretleri'nin büyük emeği var. Onun sayesinde Nizamiye medresesinin oluşturduğu o yepyeni ruh, o yepyeni Türk ruhu Maverani Nehri taşındı. Yusuf Hemedani Hazretleri'nin talebeleri, ki başta Ahmet Yesevi Hazretleri, Yesevilik, Nakşibendilik, Kübreviye tarikatı meşhur yollardan ve Bektaşilik, tabii bugünkü anlamıyla değil. Bunlar, bu göçebe Oğuzlar, bu Türkmenler arasında İbrahim'cim İslamiyet'in çok daha hızlı yayılmasını sağladı, çok geniş taraftarlar buldu. Ki zaten tasavvufun ehli, bütün tarikatların hemen çoğunda Yusuf Hemedani Hazretleri zaten o silsileler içerisinde yer alır. Bu işte İbrahim'cim, bu tamamen Nizami medreselerinin bir doğrudan bir etkisi.
Evet.
Buradan tabii yetişen talebeler, Nizami medreselerine yetişen talebeler Azerbaycan'da ve daha güneye doğru Şam'da, Irak'ta, Hicaz'da, Yemen'de, hatta Kuzey Afrika'da ve Endülüs'e kadar uzandılar. Ve burada bir ortak bir doğru İslam anlayışına bağlı bir medeniyetin oluşmasında, batini tesirlerinden sıyrılmış bir İslam medeniyetinin oluşmasında bunlar çok büyük, Allah razı olsun hepsinden, çok büyük emek gösterdiler. Tabii Bağdat Nizamiye Medresesi dışındakiler Hicri 6. asırdan sonra yavaş yavaş ortadan kalksalar da en son Bağdat Nizamiye Medresesi dayandı ki bu tabii sebebi belli tabii Moğol istilası İbrahim'in.
Evet.
Onu tekrar hatırlatmakta fayda var, üzücü de olsa. Tabii Bağdat Nizamiye Medresesi günden beri en büyük Nizamiye Medresesi oldu. Fakat Hülagü Han'ın 1258'de Bağdat'ı ele geçirdikten sonra o korkunç katliamları, önce şehri yağma ettirmesi, sonra yaptırması, halifeye ailesiyle birlikte, ki halifeyi bizzat atların halılara sararak, atların askerlerin atlarının ayaklarının altında ezdirmesi,
hı hı,
ve Bağdat Kütüphanesi meselesi İbrahim'cim, burayı olduğu gibi Dice Nehri'ne attırması, kitapları ve nehrin günlerce mavi mürekkep atması gibi bizi çok üzen detaylar var İbrahim'cim.
Evet.
Ki 100 bin civarında kitabın bu şekilde suya atıldığı söyleniyor İbrahim'cim. Bu hakikaten yani sadece kaynakların ya bırak yani şehir ya da insan kaybını, sadece bu şehirleri ve insanları, medeniyeti kuran, bütünlüğü sağlayan bu kitapların ortadan kaldırılması tabii çok büyük bir felaket İbrahim'cim. Buna rağmen Bağdat Nizamiye Medresesi bir şekilde 1400 yıllara kadar varlığını bir şekilde sürdürüyor.
Evet.
Çünkü daha sonra bir işte bir yani Timur Han'ın bir Bağdat'ı fethi söz konusu. Tabii onun elbette ki Hülagü Han gibi bir o çapta bir zarar söz konusu değil. Çünkü kendisi de zaten Emir Timur da ilme büyük değer veren bir liderdi.
Evet.
Şeyden bu son bir şeyi var. Bu Bağdat Nizamiye Medresesi'nin 1414 ya da 15 tarihlerinde son mezunlarını verdiğine dair bir kayıt var İbrahim'ciğim, ama hani
1415 mi dediniz abi?
14-15 evet. 13-14-15 civarlarında bir son mezunlarını verdiğine dair bir bilgi var.
Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun fetret döneminden çıktığı zamana tekabül ediyor.
Bravo. Evet. Bravo. Aynen öyle İbrahim'ciğim. Evet, Nizami medreseleri İslam dünyasında tam böyle fikri olarak karışıklıklar, Ehl-i Sünnet içindeki çözülmesinin neredeyse artık imkansız bir hale gelmiş,
hı hı,
ayrılıkların, o felaket döneminin çözülmesinde, tekrar bir raya konulmasında Nizami medreseleri büyük öneme sahip, devlete, topluma huzur getirdiler. Kurumsallaşmaları çok önemliydi. Sünni dünyası ilk defa bir ekol, yani görüşleri, Sünni dünyasının görüşleri birer ekol olarak İbrahim'ciğim, devlet destekli,
hı hı,
sağlam temeller üzerine bu şekilde oturdu. Daha sonra da zaten Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti de bu zemin üzerinde yeşerdi ki itikaden bizim dahi bugün hamdolsun en azından itikaden sağlam olmamızda, yani Alparslan ve Nizami Mülk'ün yani her namazdan sonra onlara dua etmemiz gerekiyor.
Kesinlikle
yani,
öyle. Kesinlikle.
Ve bu bunlar dünyanın çeşitli yerlerine dağıldılar. Ehl-i Sünnet itikadı bu şekilde her daim çoğunlukta kaldı ki biz evvelki programlarda hep vurguladım.
Hı hı.
Yani bu kurumlar olmasaydı tabii Allah'ın takdiri. Fakat Şiileşme temayülü çok büyüktü İbrahim'ciğim.
Kesinlikle öyle.
Ve çaresiz o şekilde olacaktı. Yani Allah esirgedi bu şekilde.
Yani bu anlamda abi daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Nizamül Mülk, Alparslan ve Nizamiye medreseleri Şiilikle mücadelenin fitilini ateşlediler. Yavuz Sultan Selim,
evet,
Han da
evet,
yani Safevi Devleti'ni kendi sınırlarına çekerek Anadolu'da bir anlamda Şiiliğin yayılmasını engellemiş oldu. O yani Nizamül Mülk, evet, tarafından fitili yakılan meşaleyi alarak adeta bir çerağa çevirdi Yavuz Sultan Selim Han ve bu tehdidi büyük oranda bitirmiş oldu aslında.
Aynen öyle.
Abi de şeyi sormak isterim. Evet. Şimdi 1320'lerde yanılmıyorsam Osman Bey zamanında İznik'te bir medrese kuruluyor. İlk Osmanlı medresesi olarak biliniyor. İşte Davud-u Kayseri'nin İdris Bitlisi gibi isimlerin yanlış hatırlamıyorsam lütfen eğer yanlış izlediysem düzeltin evet. Abi. O isimlerin gelip orada ders vermeye başladığını biliyoruz ve bir anlamda o medresede Osmanlı medeniyetinin temellerini atıyor. Peki o medreselerin, Anadolu'da açılan medreselerin de kültürel ve sistematik olarak Nizamiye medreselerinden etkilendiğini söyleyebilir miyiz?
Tabii. Onların devamı olarak görebiliriz zaten İbrahim'ciğim. Evet. Onların devamı olarak görebiliriz. Şunu da söyleyelim İbrahim'ciğim. Birkaç isimden de bahsedelim.
Tabii. Lütfen.
Çünkü genelde hep kurumsal yapısından bahsettik ama bu medreselerde yetişen büyüklerden bazılarından ismen bahsedelim. Ondan notlarını aldım çünkü. Hı hı. İmam Gazali Hazretleri'ni söyledik. Ömer Hayyam, büyük şair, büyük matematikçi aynı zamanda. Sadi Şirazi, İbrahim'ciğim, İbn-i Şeddat, Ömer Sühreverdi, Ahmet bin Musa ki bak bu isim önemli. 10. asırda sistem mühendisliğinin kurucularından olarak kabul ediliyor. Hı hı. Ali bin İsa 11. yüzyılda ilk defa göz hastalıklarıyla ilgili kıymetli bir eser veren bilim adamı. Biruni zaten bugün gezegen sistemlerini ilk defa modelleyen, şekillenen insan olarak pek çoğumuz zaten biliyoruz. İbn-i Cessar var. Bu cüzdan hastalığının sebep ve sonuçları hususunda geniş bir risalesi var. Gene Nizami medreselerinden yetişmiş. İbn-i Heysem'i unutmayalım İbrahim'ciğim. Bu optik ilminin kurucu büyüğü babası olarak kabul edilir. İbn-i Rüşd tabii ki astronom ve matematikçi. Dönemine, bütünüyle dönemine öncesinde ve sonrasıyla damga vurmuş bir isim. Tabii bunlar en çarpıcı isimler bahsettikleriniz. Tabii son olarak da İbn-i Sina'yı söyleyelim ki zaten tıp üzerine bugün bile batıdaki büyük üniversitelerde halen geçen alan ki 18. asra kadar doğrudan zaten kitapları okutulan büyük bir isim. Yani bu isimler yetmezse daha ne diyelim İbrahim yani bu yani Nizami medreselerinin emeği ortada.
Kesinlikle.
Bugün hala Sünni dünyaya düşmanlık eden, hala itikaden Sünnileri ayrımcı olmakla suçlayan. Halbuki ya bütün çaba Sabiye sövülmemesi, örnek birer Müslüman yetiştirilmesi.
Evet.
Bu noktalarda tarafsız davranılması, ayrım eski davalar hususunda tarafsız davranılması, sadece İslam'ın temel prensipleri üzerinde yoğunlaşması gerektiğini savunan bu insanlarla böyle örnek insanlar yetiştirmiş müesseseler bunlar. Bunlara sonradan tamamen reddedici bir tavırla bakmanın daha bir anlamı yok. Bunların üzerinde yeterince konuştuk zaten İbrahim'ciğim.
Abi şimdi yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz.
Evet.
Yani Nizam-ı Mülk üzerine de biraz konuşmak isterdim ama o Nizam-ı Mülk başlı başına bir program konusu olarak düşünüyorum. İsterseniz onu bir sonraki programa bırakalım ama şunu lütfen şunu sormak isterim abi. Yani biraz bugünü kıyaslayarak konuşacak olursak biz hani neymişiz, nereye gelmişiz diye bir soru sorsam neler söylersiniz?
Yani İbrahim'cim buraya geçmeden biraz da şeyden bahsedelim mi? Türkiye Selçuklularındaki eğitim hususiyetlerinden
tabii. De. Tabii. O zaman belki, onunla bitirelim bir sonraki programda. Bütün bu programların hasılası olarak konuşalım.
Ya da neyse bu biraz daha genişçe bu konu. Şimdi vaktimiz kalmadı ona.
Evet.
Yani İbrahim'cim şu var. Elimizde yani binlerce yıl geriye bakmamıza gerek yok. Musevilerin yaptıkları gibi. İbrahim'cim adamlar 5000 yıl geriden örnek alıyorlar kendilerine.
Evet.
Ya elin ya sen şöyle birazcık omuzun üzerinden hadi şöyle bir geriye baktığında koskoca bir tamam ilk kuruluş yıllarını örnek verelim. Tamam gerisine alınıyorlar. Kanuni sonrasına bozuluyorlar. Tamam peki onu da kabul edelim. Evet Kanuni Sultan Süleyman döneminde Avrupa'daki gelişmeleri kaçırdı. Uyuyordu devlet falan filan. Tamam burada biraz haklı oldukları şey yok değil İbrahim'cim yani. Evet. Doğru taraflar var yani hakikaten Rönesans reformu yapmak zorundaydılar. Onlara çok değindik. Oralara dönmeyelim ama Rönesans hususunda geç kalındı. Doğru, o batıdaki gelişmeler coğrafi keşiflerde de olsun, mekanik anlamında, teknik anlamdaki ya silah sadece bak 17-16 asrın sonunda o Avrupa tarihlerine geçen büyük silah devrimi İbrahim'cim. Yani yani İngiltere'de yeni bir perdahlı barut bulunmuş. Ya tüfeklerin içine yil set sistemi oturtulmuş. Sen bunu toplardan biliyorsun.
Evet.
Bunu niye sen zamanında tüfeklerini uygulamıyorsun? İlk aktif tüfekleri aslında yapan sensin. Fakat Avrupa bunu almış, ilk defa süvariler üzerinde uygulanacak şekilde yivset sistemli tüfekleri kurmuş. 17. asrın başlarından itibaren Temka bir anda şaşırmış ya. 1593-1606 Obzitrotorok Anlaşması ile biten bir Avusturya Halkları dönemimiz var İbrahim'cim. Şimdi burada ilk büyük şaşkınlık yaşanıyor. Şimdi bizim ordularımız, tam 100 binlik ordular çıkarıyorsun şeyin karşısına. Karşı tarafta ilk defa Avrupa köylüden, bak bu bir devrim İbrahim'cim, köylüden asker yapmış. Orada çünkü soylular tamamen asker hizmetini görüyordu. Nasıl yapmış bunu, nasıl yaparsın köylüden asker? Bir gence kılıç kalkan öğretmen 15-20 yıl burada uzmanlaşması.
Doğru.
Bak adamlar yivset sistemli tüfek sistemleriyle piyadenin taşıyabileceği rifle dedikleri o hafif taşımada kolay tüfeklerle İbrahim'cim bir anda senin bütün sistemini, başta tımarlı sipahileri olmak üzere, o hani tımarlı sipahiler ordunun bugün bir tank birlikleri olarak düşün yani. Vurdumlu dağıtan ağır süvarisi. Bunları bir anda bitirdiler. Çünkü yeni sessiz tüfek sistemi, yeni barutlu tüfek sistemi, İngiliz barutlu tüfek sistemi zırh deliyordu. Senin elinde kaval tüfek var, Yeniçer'in elinde. Kaval tüfek 30-40 metrede etkili. Doldurulması çok uzun zaman alıyor. Ya sen bunların nasıl farkında olmadın? Tabii bu noktalarda tabii ki adil olmak, hamasi davranmamak.
Doğru.
Şart İbrahim'cim. Çünkü o zaman biz adalet kararesini şaşmış oluruz.
Doğru. Okay abicim yani, son 1-2 dakika hemen toparlarsak evet, inşallah.
Evet. Evet İbrahim'cim. Yani o günden bugüne alimlerimizin, medreselerimizin hataları olmuş fakat biraz omuzumuzun üzerinden biraz geriye baktığımızda elimizde modellenecek, şekillendirilecek, tekrar örnek alınabilecek
evet,
çok muazzam bir kaynaklarımız var. Son olarak bunu söyleyeyim İbrahim'cim programda.
Eyvallah abi. İnşallah biz de eyvallah o zaman hocam, son cümlelerde şunu ifade edelim. Tarihin, mazinin, geçmişte yaşanan hadiselerin ibret verici kısımlarını, referans alıcı kısımlarını alıp uygularsak aslında çok da fazla yüzümüzü, yönümüzü batıya çevirmemize gerek kalmayacak. İnşallah bu konuda da halkımız, vatandaşlarımız, devletimiz, idarecilerimiz daha uyanık olurlar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim abi.
İbrahim'cim son bir cümle söyleyebilir miyim?
Lütfen, tabii ki.
Vaktiniz varsa.
Lütfen.
Ya şimdi İbrahim'cim bak, bunu anlatmaya gayret ediyorum da bazen zaman zaman okurlarımla da konuştuğumda. Şimdi biraz ait olduğun medeniyete elbette ki sahip çıkacaksın ama biraz olayların dışında kalabilmek lazım İbrahim'cim. Biraz yabancı kalabilmek lazım. Çünkü çok fazla angaje olduğun zaman çok hamasi kalırsın.
Evet. Bak, objektif bakabilmek lazım abi.
Efendim İbrahim'cim?
Objektif bakabilmek lazım tarihe. Ama biz kendi tabii
lazım.
Biz kendi tarihimize de dışarıdan baksak bile, objektif olarak baksak bile alınacak çok büyük dersler var aslında.
Mutlaka. Evet. Hiç kuşkusuz öyle İbrahim'cim.
Eyvallah abi. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bir sonraki eyvallah programda devam edelim. Nizam-ı Mülk'ü de İnşallah konuşmak istiyorum. Hatta bu konuyu da tam olarak en konu konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorum söyleyeceğiniz çok şey var bununla ilgili olarak da abi.
Eyvallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Ukay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Nizamiye medreselerini konuştuk. Sadece tekraren vurgulamak istiyorum bu ifadeleri. Sadece Selçukluların, Osmanlıların, Selçuk medeniyetinin ve Osmanlı medeniyetinin kuruluşunu sağlamadığı Nizamiye medreseleri dünya medeniyetler tarihini etki edecek derecede büyük katkılar ve yararlılıklar sağladı. İnşallah önümüzdeki programda da Nizamiye medreselerini kuran Nizami Mülk'ü konuşmak üzere huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyoruz.